Ayrım 12. Loklamora'nın Yalanları, Scott Lynch. Sayfa 108. Ara. Lok akşam yemeğine kalıyor. Birinci kızım.
Ne? Lok ayağa fırlayacak gibi ol. Sen neden bahsediyorsun?
Evladım dedi zincir. Benim kafası ara sıra çalışan küçük evladım. Aklındaki dünyanın öyle küçük ufurukları var ki ileriyi birini çabucak katakulliye getirecek kadar net görebiliyorsun. Ama bunun kısa süreli sonuçlarının ötesini göremiyorsun. Ortaya çıkacak yankıları kestirmeyi öğrenene kadar kendini ve etrafındaki herkesi tehlikeye atacaksın. Genç olmak elinde değil, fakat artık aptal olmaktan vazgeçmenin zamanı geldi. O yüzden beni iyi dinle. İlk hatan şuydu: İnzibatlardan para çalmak dayaklık bir suç değildir, idamlık bir suçtur. Bu konuda anlaştık mı? Burada yani Kamor'da asla inzibatların parasını almayız. İnzibatlar bizimkini alır, bu değişmez bir kuraldır. Ve ne tür bir hırsız olursan ol, niyetin ne olursa olsun hiçbir istisnası yoktur. Bu hareketinin sonucu ölümdür. Gırtlağının kesilmesine, köpek balıklarını beslemene, tanrılarla tanışmaya gitmene neden olacak bir kabahattir. Anladın mı?
Lok başıyla onayladı.
O yüzden Wesley'ni Tonga'ya düşürdüğünde onu sahiden de Tonga'ya düşürdün. Ama bir akdemir sikke kullanarak hatanı ikiye katladın. Bir tam şilenin tam olarak ne kadar ettiğini biliyor musun?
Çok.
Çok tam olarak anlamına gelmez. Terince'yi iyi konuşamıyor musun, yoksa sahiden mi bilmiyorsun?
Galiba sahiden bilmiyorum.
Eğer her şey dört dörtlükse ve hiç kimse o kahrolası şeyi yontmadıysa, o ufacık demir parçası 40 gümüş solon ederdi. Anladın mı? 240 bakır. Gözlerini fal taşı gibi açtın. Demek ki o kadar büyük düşünebiliyorsun.
Evet, vay be.
Evet vay be, gel bir kıyaslama yapayım. Bir sarı ceketli, yani özverili ve bütünüyle görevine bağlı şehir inzibatlarımızdan biri her gün çalışırsa o kadar parayı 2 ayda kazanabilir. Üstelik inzibatlara sıradan halka göre iyi ücret ödenir. Gel gör ki o ücretin akdemirle ödenmediğinden emin olabilirsin. Yani Westin sadece para almakla kalmıyordu. Çok fazla para alıyordu. Bir tam şilin, Morgante'nin gözyaşları aşkına. Ondan çok daha azına bir ölüm satın alabilirsin, seninki de dahil.
Buna ne kadar para ödedin?
Lok gömleğinin altında asılı duran ölüm damgasını işaret etti. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama o 2 bakırı harcamakla iyi yapıp yapmadığımdan hala emin değilim.
Peder zincir çocuğun yüz ifadesini görünce gür ve içten bir kahkaha attı. Fakat hemen sonrasında ses tonu bir kez daha ciddileşti.
Tahmin yürütmekten çekinme evlat, ama herhalde ne demek istediğimi anlamışsındır. Çok daha az bir paraya becerikli, çetin, ceviz adamlar çalıştırabilirsin. 5 veya 6 büyük iş alabilirsin. Bilmem anlatabildim mi? Yani Wesley'nin odasına bir akdemir sikke yerleştirdiğinde...
Çok büyük paraydı. Yani basit bir şey için, öyle değil mi?
Tam üstüne bastın. Bilgi toplamak veya ayak işi yapmak için çok büyük paraydı. Aklı başında olan hiç kimse kahrolası bir mezarlık yetimine bir tam şilin vermez. Tabii o yetimden büyük bir iş beklenmiyorsa. Eski ustanı öldürmek gibi mesela. Veya gölgeler tepesini ve içindeki herkesi duman etmek gibi. O yüzden zavallı hırsız başı, Wesley'nin gizli gizli iş çevirdiğini öğrendiğinde kızdıysa bile, ortada ne kadar para döndüğünü görünce nasıl hissetmiştir, var sen düşün.
Lok hararetle kafa salladı.
Böylece 2 hata etti. 3. hatansa Gregor'u da işe karıştırmaktı. Onun da başının derde girmesi gerekiyor muydu?
Ondan hoşlanmazdım ama hayır. Sadece Wesley'ni cezalandırmak istedim. Belki Gregor'a da kızılmasını istemiştir, fakat Wesley'in kadar değil.
Aynen öyle. Bir hedef belirledin ve o hedefe oyun oynadın. Fakat durumu kontrol altında tutmadın. Wesley'ne çevirdiğin dalavere taştı ve Gregor Foss'la bıçağı yedi.
Ben de öyle dedim ya. Her şeyi çoktan itiraf ettim.
Tepen mi attı? Her şeyi bok ettiğin için kızmalısın da. Sandığın kadar zeki olmadığın için kızmalısın. Tanrılar diğer pek çok kişiye verdikleri beynin aynısını Locke'la Mora'ya da verdiği için kızmalısın. İnsanın gururu inciniyor değil mi? Locke hızlı bir solukla küçük fenerini söndürdü, sonra da onu cılız kolunun gücü yettiğince yükseğe fırlatarak trabzanın üstünden attı. Fener yere çarptığında çıkan şangırtı Kamor gecesinin yoğun uğultusu arasında kayboldu. Çocuk savunmacı bir edayla kollarını göğsünde kavuşturdu.
O fenerin tehdidinden kurtulduğumuz iyi oldu evladım.
Peder zincir sigarasından son bir nefes çekti, sonra da iyice küçülmüş tütün yaprağını damın taşlarına sürterek söndürdü.
Dük'e bilgi mi veriyordu? Bizi öldürmeyi mi planlıyordu?
Dişlerini sıkan ve alt dudağını ileri çıkaran Locke hiçbir şey demedi. Huysuzluk, küçük çocukların doğal ve sözsüz dili, zincir burnundan soludu.
Bana anlattığın her şeye inanıyorum Locke, çünkü seni almadan önce eski ustanla uzun uzadıya konuştum. Dediğim gibi bana her şeyi anlattı, son ve en büyük hatanı da söyledi. Onu uyandıran ve buraya gönderilmene sebep olan hatanı. O hatanın ne olduğunu tahmin edebilir misin?
Locke başını iki yana salladı.
Edemez misin yoksa etmez misin?
Gerçekten bilmiyorum.
Locke gözünü yere dikti.
Aslına bakarsan buna hiç kafa yormadım.
O akdemir sikkeyi sokaklardaki diğer çocuklara gösterdin değil mi? Öyle bir sikke bulabilmek için onlardan yardım istedin. Hatta kimilerine sikkenin ne için kullanılabileceğini söyledin ve onlara bu konudan bahsetmemelerini emrettin. Peki o emrin, dayanağı neydi?
Locke'un gözleri ardına dek açıldı, surat asmaya devam etse de huysuzluğundan eser kalmadı.
Onlar da Wesley'den nefret ediyorlardı. Onlar da Wesley'nin başı belaya girsin istiyorlardı.
Elbette, belki bu bir günlüğüne yeterliydi ama ya sonra? Wesley ve Gregor öldükten, ustan sakinleşmek ve durumu değerlendirmek için zaman bulduktan sonra? Ya Lamora denen bir çocuk hakkında sorular sormaya başlarsa? Ya sokaklardaki küçük kafadarlarından bazılarını bir kenara çekip onlara kibarca Locke Lamora'nın alışılmadık bir şeylerle meşgul olup olmadığını sorarsa? Yani kendi standartlarına göre bile alışılmadık bir şeylerle.
Locke irkildi. Ah ya.
Peder zincir uzanıp çocuğun omzuna bir şaplak attı. Nihayet zihnin açıldı. Geldi mi insanın kafasına tuğla gibi iniyor değil mi?
Galiba.
Dedi zincir, artık her şeyin nerede ters gittiğini biliyorsun. O küçük tepede kaç çocuk ve kız var Locke? 100 mü? 120 mi? Daha mı fazla? Sence ona karşı cephe alırlarsa eski ustan kaçıyla başa çıkabilir? 1 veya 2'si sorun olmaz. Peki ya 4, 8, hepsi?
Biz sanırım hiç öyle düşünmedik.
Çünkü hırsız başı mezarlığını mantıkla yönetmiyor evlat, korkuyla yönetiyor. Ona duyulan korku yaşı büyük veletleri hizada tutuyor. Yaşı büyük veletlere duyulan korku da senin gibi küçük zibidileri hizada tutuyor. Korkuyu ortadan kaldıran her şey eski ustanın mevkisi için bir tehdittir. Bir de bakıyorsun ki Locke Lamora elinde angut bayrağını sallaya sallaya ortaya çıkıyor ve kendini dünyanın geri kalanından çok daha akıllı zannediyor.
Ben sahiden öyle bir şey, dünyanın geri kalanından akıllı olduğumu falan zannetmiyorum.
Daha 3 dakika öncesine kadar ediyordun. Dinle, ben bir garristayım, yani bir çete yönetiyorum. Küçük bir tane bile olsa. Eski ustan da bir garrista, Gölgeler Tepesi'nin garristası. Kalkıp bir liderin çetesini yönetme becerisini zora sokarsan hemen bıçaklar çekilir. Hırsız başını ne kadar kolayca işlettiğin, onu tasma takılmış bir kedi gibi oynattığın duyulursa, Gölgeler Tepesi'ni daha ne kadar kontrol edebilir sanıyorsun? Bir daha yetimlerine asla hükmedemez. Ona direndikçe direnirler ve sonunda kan akar.
Beni bu yüzden mi başından savdı? Peki ya sokaklar? Wesley'nin hakkından gelmeme yardım edenler?
Güzel bir soru. Cevabı çok basit. Eski ustan yetimleri sokaklardan toplayıp onları birkaç sene yanında barındırıyor. Genellikle 12 veya 13 yaşına geldiklerinde de onlarla işini bitirmiş oluyor. Onlara bu işin temelini öğretiyor. Hırsızlığın püf noktaları, meslek dili ve doğru kişilerle haşır neşir olmak gibi. Bir çetenin diğer üyeleriyle nasıl geçinilir ve ilmikten nasıl sakınılır? Onlarla işini bitirdiğinde de çocukları daha büyük çetelere, gerçek çetelere satıyor. Anladın mı? Yani sipariş alıyor. Belki de gri suratların bir ikinci kat kızına ihtiyacı vardır. Belki de tersane çocukları gözünü karartmış bir dayakçı istiyordur. Bu düzen çeteler için büyük bir avantaj. Çünkü onlara ellerinden tutulması gerekmeyen yeni üyeler kazandırıyor.
Biliyorum. Zaten o yüzden beni sana sattı.
Evet, çünkü sen çok özel bir vakasın. Şimdiye dek hedefi bir türlü tutturamasan da karlı hünerlerin var. Ama ya sokaklardaki küçük dostların? Sendeki yetenek onlarda da var mı? Onlar sıradan birer yan kesici, alelade birer tantanacıydı. Henüz olgunlaşmamışlardı. Köle tacirleri hariç hiç kimse onlara tek kuruş ödemezdi. Ve eski ustam bir konuda az da olsa vicdan sahibidir. Kamor'un tüm serveti karşılığında bile sizden birini o deri yüzücülere satmaz.
Yani dediğin gibi sikkeden haberi olan herkes için bir şeyler yapması gerekiyordu. Gerçeği bilen veya ondan bahsedebilecek olan herkes için ve satabileceği tek kişi bendim.
Doğru, diğerlerine gelince zincir onu sıktı. Her şey çabucak olup bitecek. İki bilemeden 3 hafta sonra hiç kimse onların isimlerini bile hatırlamaz. Tepede işler nasıl yürür bilirsin.
Yani onları öldürttüm.
Evet, peder zincir sesini yumuşatmadı. Aynen öyle yaptın. Wesley'nin canını yakmaya çalışırken Gregor'u ve küçük kafadarlarından 4-5 tanesini daha araya kattın.
Hassiktir.
Artık bir şey yaptığında ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini görüyor musun? Neden yavaş hareket etmeye, ileriye dönük düşünmeye, durumu kontrol altında tutmaya mecbur olduğunu? Niye ağırdan alman ve zamanın sana muzırlıktaki yeteneklerinle boy ölçüşebilecek kadar akıl vermesini beklemen gerektiğini? Birlikte çalışacak uzun yıllarımız var Locke. Senin ve diğer küçük haylazlarımın sessiz sedasız pratik yapabileceği uzun yıllar. Burada kalmak istiyorsan bu kurala uymak zorundasın. Ben zamanını ve yerini söyleyene kadar hiçbir oyun, hiçbir hile, hiçbir dalavere, kısacası hiçbir şey çevirmeyeceksin. Senin gibi biri dünyayı dürttüğünde dünya da onu dürter ve muhtemelen başkalarının canı yanar, anlaşıldı mı? Locke kafa salladı. Şimdi, peder zincir omuzlarını geriye atıp başını sağa sola yuvarladı. İçinde bir yerlerden bir dizi çıtırtı yükseldi. Ah, bir ölüm adağı nedir biliyor musun?
Hayır.
Veli nimet için yaptığımız bir şeydir. Sadece 13.'ünün müritleri olan bizlerin değil, bütün madrabazların ve Kamor'un tüm dürüst vatandaşlarının birbirleri için yaptıkları bir şey. Önem verdiğimiz birini kaybettiğimizde değerli bir eşya elde edip ona atarız. Atmak derken ciddiyim. Denize, ateşe falan. Bunu dostlarımıza bir sonraki durağa kadarki yolculuklarında yardım etmek için yaparız. Buraya kadar tamam mı?
Evet ama eski ustam...
Ah, o da aynı şeyi yapıyor, güven bana. Hırsız başı gerçek bir pintidir ve bunu sadece yalnızken yapar. Fakat yitirdiği çocuklarının her biri için yapmayı asla ihmal etmez. Sana bundan bahsetmemesi doğal. Ama bilmen gereken bir şey var. Adakta bulunurken bir kurala uyman gerekir. Adak isteyerek verilemez, tamam mı? Zaten sahip olduğun bir şeyi kullanamazsın. Gidip özel birinden çalman, o kişinin izni veya iştiraki olmadan alman gerekir, anlatabildim mi? Yani gerçek bir hırsızlıkla elde edilmelidir.
Peki.
Peder zincir parmaklarını çıtlattı. Öldürttüğün her çocuk ve kız için bir ölüm adağı sunacaksın Locke. Wesley için, Gregor için, sokaklardaki tüm küçük dostların için. Tam sayıyı 1-2 gün içinde öğrenebileceğimden eminim.
Ama ben, onlar benim dostlarım değil.
Tabii ki dostlarındılar Locke, hem de çok iyi dostların. Çünkü sana birini öldürdüğün zaman sonuçlarına katlanman gerektiğini öğretecekler. Bir düelloda kendini savunurken veya intikam için öldürmek ayrı şeydir. Sırf pervasız davrandığın için öldürmekse apayrı. O ölümler ebediyen peşini bırakmayacak. Ta ki sen Perelandro rahiplerini bile ağlatacak kadar dikkatli davranmayı öğrenene kadar. Ölüm adağın kelle başı 1000 tam şilin olacak. Hepsini de kendi elinle doğru düzgün çalacaksın.
Ama ben ne? 1000 şilin mi? Kişi başı mı? 1000 mi?
Son sikkeyi de adadığın zaman boynundaki ölüm damgasını çıkarabileceksin.
Mümkün değil, böyle bir şey sonsuza dek sürer.
Yıllar sürecek ama biz burada tapınağımda katil değil hırsızız ve benimle yaşamak istiyorsan ölülere saygı göstermek zorundasın. O çocuklar ve kızlar senin kurbanların Locke. Bunu kafana sok. Tanrıların önünde bunu onlara borçlusun ve buraya yerleşmeden önce kendi kanın üstüne yemin etmelisin. Bunu yapmaya razı mısın?
Locke birkaç saniye düşünür gibi gözüktü. Sonra kendini toparlamak istercesine silkindi ve başını olumlu anlamda salladı.
Öyleyse sol elini uzat.
Locke istediğini yerine getirirken zincir de cübbesinin derinliklerinden karartılmış çelikten yapılma ince bir hançer çıkardı ve sol avucunu kesti. Sonra da Locke'un uzattığı eli sıkıca tutarak çocuğun baş ve işaret parmaklarının arasına sığ yakıcı bir kesik açtı. Avuçları birbirine karışan kanlarıyla kaplanana dek el sıkıştılar.
O halde artık sen de bizim gibi bir centilmen piçsin. Ben senin Garriston'um ve sen de benim Pezon'um, yani küçük askerimsin. Sana söylediğimi yapmak ve hakkını yediğin insanların ruhlarına adakta bulunmak için kendi kanın üstüne yemin ediyor musun?
Ediyorum, dedi Locke.
Güzel, öyleyse akşam yemeğine kalabilirsin. Artık bu çatıdan inebiliriz.
İkinci kısım. İbadethanenin arka kısmındaki perdeli kapının ötesinde pis bir koridor bulunuyor. Bu koridor yine onun kadar pis odalara çıkıyordu. Nereye baksanız nem, küf ve yoksulluk göze çarpıyordu. İçlerine birer şilte atılmış hücreler ucuz bira renginde bir ışık saçan yağlı kağıttan fenerle aydınlanıyordu. Şiltelerin üstüne tomarlar ve ciltli kitaplar saçılmış, duvarlardaki kancalara temizliği su götürür cinsten cübbeler asılmıştı.
Tüm bunlar gerekli bir dekor.
Peder zincir Locke'u perdeli kapının en yakınındaki odaya sokarken bir sarayı gezdiriyormuşçasına sağı solu işaret ediyordu.
Kimi zaman Perelandro tarikatından bir öğretmeni veya gezgin bir rahibi ağırlarız. Öylelerinin görmeyi bekledikleri şeyi görmeleri gerekir.
Zincirin odasındaki, zira Locke ibadethanedeki duvar kelepçelerinin bundan başka hiçbir odaya erişemeyeceğini görebiliyordu. Şilte yekpare bir taş bloğun duvardan çıkıntı yapan bir tür ağır rafın üstüne yerleştirilmişti. Peder zincir eski püskü battaniyelerin altına uzandı, metalik bir takırtı çıkaran bir şeyi çevirdi ve yatağını sanki bir tabut kapağıymışçasına kaldırdı. Kapağın kalkmasıyla birlikte battaniyelerin aslında menteşeleri taşa gömülü bir tür tahta panel olduğu ortaya çıktı. Taş bloğun içinden altın sarısı davetkar bir ışığın yanı sıra yüksek kaliteli kamor yemeklerinin baharatlı kokusu taştı. Locke o aromayı yalnızca Alsegrante mahallesinden veya belli başlı hanlarla evlerden yayıldığı haliyle tanırdı.
Gir bakalım.
Zincir eliyle tekrar işaret etti ve Locke taş bloğun kenarından aşağı baktı. Sağlam bir tahta merdiven, zincirin omuzlarından azıcık daha geniş olan kare şeklindeki bir kuyuya iniyor ve yaklaşık 7 metre aşağıdaki vernikli bir ahşap zeminde son buluyordu.
Öyle bön bön bakma da yürü.
Locke itaat etti. Merdivenin basamakları geniş, pürüzlü ve çok dar aralıklıydı. Locke aşağı inmekte hiç zorlanmadı ve zemine ulaştığında kendini dükün kulesinden çıkmışa benzeyen uzun bir koridorda buldu. Zemin sahiden de vernikli ahşaptı. Uzun ve düzgün sarı kahverengi parkeler ayaklarının altında hoş bir sesle gıcırdıyordu. Kemerli tavan ile duvarlar yağmurlu bir günde yoğun bulutların arkasından göz kırpan bir mevsim güneşi gibi hafifçe parıldayan, süt beyazı altın sarısı bir camla baştan aşağı kaplıydı. Işık hem her yerden hem de hiçbir yerden geliyor, duvar sanki içten içe yanıyordu.
Peder zincir bir dizi patırtı homurtu ve şıngırtının Lok adamın o gün bağışlanmış sikkeleri küçük bir bez torbanın içinde taşıdığını gördü. Eşliğinde basamakları inip çocuğun hemen yanına atladı. Merdivene bağlı bir ipe hızla asılmasıyla birlikte sahte yatak şiltesi yerine düşüp kendiliğinden kilitlendi.
İşte böylesi çok daha iyi, ne dersin?
Evet. Lok bir elini pürüzsüz duvarlarda gezdirdi. Cam bariz bir biçimde havadan daha serindi.
Bu şey Atakan değil mi?
Sıva olmadığı kesin.
Peder zincir çocuğu biraz ileride bir köşeyi dönen soldaki koridora doğru iteledi.
Tapınağın tüm mahzeni bu şeyle çevrili. Onun içine kapatılmış. Yukarıdaki tapınak aslında yüzlerce yıl önce bu maddenin üstüne oturacak şekilde inşa edilmiş.
Görebildiğim kadarıyla diğer ilginç yerlere çıkan bir iki ufak tünel hariç hiçbir kesintisi yok. Sel baskınlarına geçit vermiyor. Sokaklar beline kadar suyla dolsa bile aşağıya tek bir damla sızdırmıyor. Ayrıca geliş gidişlerimize özen gösterdiğimiz sürece sıçanları, hamam böceklerini ve emzikli örümcekleri de dışarıda tutuyor. Köşeyi dönmeden hemen önce kulaklarına metal tavaların takırtıları ve Sanza kardeşlerin kıkırdamaları çalındı. Girdikleri konforlu mutfak yüksek ahşap dolaplara ve yüksek arkalıklı sandalyelerin çevrildiği uzun bir cadı ağacı masaya sahipti. Lok sandalyelerin siyah kadife minderlerini ve her yüzeyi kaplayan altın varakları görünce şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu. Kalo ile Gardo tuğladan yapılma bir yemek pişirme tezgahının başında çalışıyor ve beyaz renkli kocaman bir simyasal ocak tablosunun üstünde tavaları elden ele dolaştırıp bıçakları birbirine vuruyorlardı. Lok'un aynı taştan yapılma daha küçük bloklar görmüşlüğü vardı. Bunlar üzerlerine su döküldüğü zaman dumansız bir ısı verirlerdi. Ama buradaki peder zincir kadar ağır olmalıydı. Lok izlemeyi sürdürürken Kalo, yoksa Galdo muydu? Bir tavayı havada tutarak cızırdayan tabloya cam bir sürahiden su döktü. Aniden yükseliveren buhar bulutu beraberinde hoş yemek kokularından oluşan geniş bir buket taşıdı ve Lok ağzının sularının aktığını hissetti.
12. ayrımın sonu. Sayfa 117.